Her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 16 Ağustos Salı, RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Nasılsınız, iyisiniz sevgili dostlar, değerli dinleyiciler? Türkiye'de yaşamak kolay değil. Arka arkaya gelen haberler ve gündemin yoğunluğu sevgili dostlar. Bir sıkışıklık ve tabii ki nefes almakta zorlandığımız günlerden geçiyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden bir ay geçti, operasyonlar sürüyor. Adliyelerde gözaltılar var. İstanbul adliyelerinde, Büyükçekmece adliyesinde personeller, memurlar, katipler, mübaşirler gözaltına alındı. Sevgili dostlar, FETÖ bağlantılı kaymakamlara yönelik operasyonlar da sürüyor. Ürgüp kaymakamı Alper Balcı gözaltına alındı. Mazgirt kaymakamı Muhammed Ali Çatalbaş açığa alındı. Hatay'da 1 ve Isparta'da da 3 kaymakam tutuklandı. Yani operasyon kaymakamlara da sıçradı. Adalet ve Kalkınma Partisi kendi sitesinden Türkçe olimpiyatları kaldırmış. Türkçe olimpiyatlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçmişte katılmıştı. Ayrıca hükümete mensup çok sayıda bakan da katılmıştı. Sevgili dostlar, işte o olimpiyatlar siteden kaldırılmış. Hrant Dink davasında 4 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Öz'ün de bulunduğu 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Hrant Dink davası ve Hrant Dink'in katledilmesi olayından sonra geçen yıllar içerisinde gördüğünüz gibi hala dosya kapanmış değil. Kapanmaması da gerekiyor. Çünkü aslında hiç gerçekten açılmamıştı ki. Antalya Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine ilk ve ortaokul binalarında İmam Hatip Okulu açılması için olur verdi diye Aydınlık Gazetesi'nin bir haberi var. Sevgili dostlar, Antalya'da biliyorsunuz dün polis Deniz Baykal'ın öğretim görevlisi olarak çalıştığı Akdeniz Üniversitesi'nde Deniz Baykal'ın kızının odasını da basmıştı. Daha önce de yanlışlıkla gözaltına alınan hocalar vardı Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'nde sevgili dostlar. Ayrıntıları aktaracağız birazdan. Ankara'da ve İzmir'de servis araçları, öğrencilerin servisleri zamlandı sevgili dostlar. İstanbul'da da servisçiler zam bekliyor. Bu zam ne kadar? Servisçilerin beklentisi %12. Bakalım sevgili dostlar, UKOME ne kadar artıracak İstanbul'da servis fiyatlarını? Bodrum'a 8 mil mesafede bulunan ve özellikle mavi tura çıkan teknelerin uğrak yeri olan Orak Adası'nda deniz kaplumbağaları, yani karette karettalar, insanlara saldırmaya başladı. Sevgili dostlar, evet, denize giren çoluğa çocuğa saldırıp ısırıyor karette karettalar. Acaba neden? Haberlerde aktaracağız. Ve Rio Olimpiyatlarında Türkiye'nin durumunu konuşacağız. Ve aynı zamanda Fenerbahçe yeni hocasına da kavuşuyor. Hollandalı Dick Advocaat Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak. Sevgili dostlar, peki Dik Advokat doğru bir karar mı? Fanatik gazetesi editörü Hakan Ateşler'e bağlanacağız ve Dik Advokat'ı konuşacağız. Aynı zamanda Ankara'ya bağlanacağız. RSFM Ankara muhabiriyle konuşacağız. Ve Son Söz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Orhan Uğuroğlu da programımızın konukları arasında. Her sabah olduğu gibi tüm gazetelerin manşetlerini ve sürmanşetlerini de sizlere aktaracağız. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, tüm bu özetler ve daha fazlasıyla Burası Türkiye başladı.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Biliyorsunuz dün duyurmuştuk, İstanbul Adliyesi'ne yönelik bir operasyon vardı FETÖ örgütüyle mücadeleyle ilgili olarak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ-PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada Büyükçekmece Adliyesi'ne de bir operasyon düzenlendi. Başsavcılık Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli 17 personel hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin odalarında ve evlerinde aramalar yapıldı. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Bolu Valiliği'nden de bir açıklama var. Fethullahçı terör örgütü, yani FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe teşebbüsü soruşturmaları bahane edilerek, sevgili dostlar, Bolu ve çevresinde vatandaşları dolandıran bazı çeteler peyda olmuş. Nakdi yardım ve para talep ediyorlarmış. Telefon açıp, sevgili dostlar, sizin adınız işte FETÖ örgütüne karıştı, şuraya para gönderin, sizin isminizi oradan silelim diyorlarmış. Bu ve benzeri amaçlı telefon aramalarına muhatap olmaları durumunda işletme sahipleri ve iş adamlarının kesinlikle itibar edilmemesi yolunda bir açıklama yaptı Bolu Valiliği. Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı terör örgütü üyelerine yönelik başlatılan soruşturmalar idari amirlere de uzanmıştı. İstanbul'un eski valisi Hüseyin Avni Mutlu gibi mesela, o da tutuklandı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Nevşehir'in Ürgüp ilçesinin kaymakamı Alper Balcı gözaltına alındı. Şırnak'tan gelen polislerce kaymakamlık binasında gözaltına alınan Balcı'nın evinde ve makam odasında da arama yapıldı. Daha sonra Şırnak'a götürüldü. Balcı'nın Şırnak'ta gönüllü olarak görev yapmak istediği yönündeki başvurusunun ardından bu şehre geçici olarak atandığı haberleri basına yansımıştı. Tunceli'deki soruşturma kapsamında da Mazgirt Kaymakamı Muhammed Ali Çatalbaş görevden uzaklaştırıldı. Hatay'ın Hassa Kaymakamı Mustafa Pala da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Isparta'da da 3 kaymakam tutuklandı. FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla önce görevlerinden uzaklaştırılan, ardından da gözaltına alınan Keçiborlu Kaymakamı Osman Dölek, Yenişar Bademli Kaymakamı Sezer Sözen ve Gelen Dost Kaymakamı İsmail Demir FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gördüğünüz gibi mülki amirlere, idari amirlere, kaymakamlara da sıçrıyor FETÖ soruşturması sevgili dostlar. Darbe girişiminin ardından Fethullahçı terör örgütüne savaş açan İktidar Partisi AK Parti geçmişini de silmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca katıldığı bir FETÖ organizasyonu olan Türkçe Olimpiyatlarına ilişkin bilgiler AK Parti'nin resmi sitesinden kaldırılmış. Erdoğan'ın ve AK Partililerin katıldığı olimpiyat törenleriyle ilgili fotoğraflar ve videolar da tamamen silinmiş. Erdoğan son olarak 2013 yılında Türkiye Olimpiyatlarına katılmıştı. Yani bundan 3 sene önce Türkiye Olimpiyatlarına katılmıştı Erdoğan ve yaptığı konuşmada gurbeti bitirelim diyerek Fethullah Gülen'i Türkiye'ye davet etmişti. Erdoğan 2014 yılındaysa olimpiyata katılmamış, Fethullah Gülen'i Türkiye'den kaçan örgüt lideri diye niteleyerek Türkiye Olimpiyatlarının artık bittiğini söylemişti. Meclis eski başkanı ve AK Parti Karabük milletvekili Mehmet Ali Şahin de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye Olimpiyatları tamamen bir oyundu. Biz de yıllardır saf saf inandık, izledik ve bu tiyatroyu alkışladık demişti. Evet, önlemler devam ediyor sevgili dostlar. Önlemlerden bir tanesini Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıkladı. Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, biliyorsunuz cemaat üyelerinin soruları çalıp ondan sonra kendi mensuplarına aktardığı ortaya çıkmıştı ki kendi mensupları çalınan soruların hepsini doğru yanıtlayarak devletin en güzel yerlerine, en kıyak noktalarına yerleşsinler diye sevgili dostlar. İşte bunlar ortaya çıkıyor. 2010 KPSS sınavı onlardan bir tanesi. Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş dün bir açıklama yaptı ve 2010 KPSS sınavında hırsızlık yapanların memuriyetten atılacağını söyledi.
2010 KPSS sınavında soruları çaldıkları ve bu şekilde devlet memuriyetine girdikleri tespit edilenler devlet memuriyetinden ihraç edileceklerdir. Ancak 2010 sınavıyla KPSS sınavıyla girmiş olup yapılan soruşturmalar sonucunda gerçekten hakkıyla devlet memuriyetine girdiği tespit edilenlere ise hiçbir şey olmayacaklar. Onlar devlet memuriyeti sıfatlarına bulundukları sıfatları kullanmaya devam edeceklerdir.
Evet, gördüğünüz gibi hükümetin aldığı, devletin aldığı tedbirler de devam ediyor sevgili dostlar. Dün yeni kapıda başlayan uzlaşma kültürüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güzel görüntüler ortaya çıktı sevgili dostlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CHP ve MHP'yi bilgilendirdi. Kılıçdaroğlu'nu dün ziyaret edip bir saat görüştü Dışişleri Bakanı. Türkiye'de oluşan iklim ve uzlaşı kültürünün yansıması olarak ana muhalefet liderini bilgilendirmek istedik dedi. Çavuşoğlu'nun sonraki durağı da Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Sevgili dostlar, ortaya çıkan bu görüntüler iktidarla muhalefet partilerinin özellikle kritik durumlarda bir araya gelmesi gerçekten önemli. Başbakan Binali Yıldırım bu manzarayı, bu uzlaşma kültürünü koruyacağız diyor her fırsatta. Binali Yıldırım'a da kulak verelim.
Uzlaşma kültürünü özenle koruyacağız. Sorunlarımızı torunlarımıza havale etmeyeceğiz. 79 milyonun vatandaşımızın tamamını kucaklayan sistem sorunu dahil olmak üzere yeni bir sivil anayasayı milletimizin kararıyla hayata geçireceğiz.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Amerika'nın Fethullah Gülen'i iade edeceğine dair emarelerin kuvvetlendiğini söylemişti. Peki o noktada son durum nedir? Amerika Birleşik Devletleri iade edecek mi Fethullah Gülen'i, FETÖ örgütü liderini sevgili dostlar? Amerika'dan bir heyet gelecek ay sonuna doğru. Sonra da Türkiye'den bir heyet Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ve Gülen'in neden iade edilmesi gerektiğini anlatacak konuyla ilgili açıklamayı da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.
Darbe girişimiyle ilgili elde edilen bilgiler, belgeler, deliller toplanıyor ve bu süreçte siyasi görüşmelerimizi devam ettiriyoruz ve Amerika'dan 23-24 Ağustos tarihlerinde bir heyet gelecek. Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan oluşan bir heyet ve burada bizim bakanlığımız ve Adalet Bakanlığı'yla görüşmeleri yapacağız. Dün de açıklandı, 24 Ağustos'ta Biden geliyor. Daha sonra Adalet Bakanımızla birlikte biz de bu dosya oluştuktan sonra Washington'a giderek hem bu dosyayı ileteceğiz hem de Gülen'in neden iade ifade edilmesi gerektiğini bir kere daha ABD'li muhataplarımıza anlatacağız.
Peki devlet kurumlarında, okullarda, milli eğitimde yeniden benzer örgütlenmelerin olmaması için, FETÖ gibi benzer tehlikeli örgütlerin olmaması için neler yapılıyor sevgili dostlar? Mesela Antalya'da neler yapılıyor? Aydınlık gazetesi bugün 3. sayfasında konuyla ilgili bir haber yayınlamış. Her okula bir imam hatip diyor Aydınlık. Antalya Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine ilk ve ortaokul binalarında imam hatip okulu açılması için olur vermiş. Müdürlük aynı gün okullara talimat göndermiş. Şu hıza bakın, şu hıza, aynı gün. Vatandaşın başka işi olsa aylarca gider gelir, dilekçe verir, dilekçe kaybolur, sümen altı edilir, dosyanın altında kalır. Ama her okula bir imam hatip açılınca aynı gün bütün işlemler jet hızıyla bitiyor. Aydınlık Gazetesi'nden Gamze Devrim Koçağ'ın haberine göre yeni dönemde aynı okuldaki öğrencilerin bir bölümü imam hatipli olacakmış. Sevgili dinleyiciler, Antalya Valiliği'nin bir kararı olsa gerek. Bir gün içinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebine olur verdi ve tüm ilkokul ve ortaokullara gönderdiği talimatla 2016-2017, yani önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında okul binalarında İmam Hatip sınıfları açılmasını istedi. Talimat üzerine Barbaros Ortaokulu yönetimi velilere adres şartı aranmaksızın, bakın normalde kayıtlarda adres şartı aranır ama İmam Hatip olunca adres şartı da aranmıyormuş. Adres şartı aranmaksızın kayıt yapılacağı yönünde mesaj atmış. Yetmemiş, mahalle camilerindeki görevliler çocuklarınızı İmam Hatip okullarına yazdırın çağrısı yapmaya başlamış. Cumhuriyetle beraber ilan edilen ve Cumhuriyetle beraber çıkartılan yasalarımız vardır bizim. Onlardan bir tanesi de Tevhidi Tedrisat Yasası. Acaba bütün bunlar Tevhidi Tedrisat'a aykırı mıdır yoksa değil midir? Antalya Valisi biliyorsunuz Münir Karaloğlu, sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, FETÖ organizasyonuna yönelik operasyonlarda Deniz Baykal'ın kızını da, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi olan Deniz Baykal'ın kızını da, odasını da aratmaya çalışmıştı. Daha önce de yanlışlıkla bazı öğretim üyelerini gözaltına aldırmış. Ondan sonra da Antalya Valisi bir yanlışlık oldu, pardon, hakkınızı helal edin demişti. İşte bu Tevhidi Tedrisat Kanunu'na aykırı olduğu iddia edilen haberler de aynı valinin ilinden geliyor. Yani Antalya'dan. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Özün de aralarında bulunduğu 7 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmiş. Savcıya ifade veren bu 7 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş. Mahkemeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklanmış. Soruşturma kapsamında bugüne kadar toplam 10 jandarma görevlisi tutuklanmıştı sevgili dostlar. Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanıydı Albay Ali Öz. Silahlı terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından tutuklanmış. Gördüğünüz gibi geçmişteki pek çok karanlık ve faili meçhul kalan ya da faili meçhul kalması planlanan, zaman aşımına bırakılan pek çok dosya FETÖ soruşturmasından sonra yeniden açıldı sevgili dinleyiciler. O dosyalardan bir tanesi de Hrant Dink cinayeti. Dün Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen patlama haberi Sevgili dostlar, son derece üzücüydü. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde karayolu üzerindeki polis noktasına bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. 5 polis, bunların arasında 5 polis var. Biri çocuk, 2 sivil var. Sevgili dinleyiciler, toplam 7 şehit. Diyarbakır'da öğle saatlerinde meydana geldi patlama. Bismil karayolundaki şehit emniyet amiri Murat Uçar bölge trafik denetleme istasyon amirliğine saat 13-13.15 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçta bir saldırı düzenlendi. Saldırının ardından patlamanın meydana geldiği yerde adeta inşaat çukuru, bir temel çukuru gibi kocaman bir çukur oluştu. Patlamada 5 polis şehit oldu, 1 çocuk, 2 sivil hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı. Gördüğünüz gibi bir yandan devletin FETÖ örgütüyle mücadelesi devam ederken bir yandan da PKK'nın yaptığı eylemler devam ediyor. Evet, servislere zam geldi. Ankara'da ve İzmir'de okul servis ücretlerine Ankara'da %4.3 ile %7.3 oranında zam yapıldı. İzmir'de de %6.6 ile %8 arasında zam var. İstanbul'da ise mesafeler daha uzun ve trafik daha fazla. O nedenle servisçiler daha fazla zam istiyor. En az %12 zam istiyor İstanbullu servisçiler. Yeni tarifeyi UKOME onaylayacak. Eğer onaylarsa en yakın mesafe İstanbul'da aylık 200 lira olacak. İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul Ticaret Odası ve Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası'nın yaptığı fiyat araştırmasına göre %12'lik zammın kendileri için en uygun oran olacağını söylemiş. Geçen yıl uygulanan servis ücretleri şöyleydi. 3 kilometreye kadar aylık 175 lira, 5 kilometreye kadar aylık 190 lira, 7 kilometreye kadar aylık 195 lira, 9 kilometreye kadar 205 liraydı. Sevgili dostlar, en uzun mesafe ise 390 liraydı. 25 kilometreyi aşan her kilometre içinse geçen yıl aylık 3.36 lira alınıyormuş. İşte bu nedenle İstanbul servisçileri bu yıl %12 oranında zam istiyor. Karadeniz'de fındık alımları da başladı sevgili dinleyiciler. Ordu'da fındık 12 liralık fiyatla sezona başlamış. Ordu'da ticaret borsasının 50 randımanlı fındık için 11 liradan fiyat duyurmasıyla serbest piyasada fındık 12 liraya kadar alıcı bulmaya başlamış. Fındık hasat sezonunun başlamasının ardından Ordu Ticaret Borsası 2016 yılı ürünü için ilk defa fiyat duyurusu yapmış. Borsanın giriş kapısında yer alan elektronik panoya 50 randımanlı fındıkta fiyat 11 lira olarak duyurulmuş. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Bodrum'a 8 mil mesafede özellikle günübirlik teknecilerin gittiği ve orada akvaryum gibi suda denize girdiği Orak Adası'nda karetta karetta dehşeti yaşanıyor. 3 günde 9 karetta saldırısı yaşandı. Evet, deniz kaplumbağaları, o sevimli karetta karettalar insanlara saldırıyor. Denizde saldırıya uğrayanlardan 5'i yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yalı Mahallesi'nin karşısında bulunan ve her gün onlarca yatın teknenin uğradığı Gözde denize girme bölgesi Orak Adası'nda son bir haftadır karetta karettalar denize girenlere saldırıyor. Son 3 günde karettaların 9 ayrı saldırısı yaşandı ve 5 kişi yaralandı. Son olarak dün de yüzmek için tekneden suya atlayan biri çocuk 4 kişiye karetalar saldırdı. Deniz kaplumbağalarının saldırısı sonucu İstanbul'dan tatile geldikleri öğrenilen 10 yaşındaki bir kız çocuğu ile Hande Akgül, Bodrum'da yaşayan Nur Çiçek ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Karetta'nın sağ kolunu ısırdığı kız çocuğunun acı içinde tekneye alındığı ifade ediliyor. Peki bunun sebebi ne sevgili dostlar? Denize giren insanlara deniz kaplumbağaları, karettalar neden saldırıyor? Deniz kaplumbağaları araştırma, kurtarma ve rehabilitasyon merkezi var. Dekamer. Sevgili dostlar, işte Dekamer'in sorumlusu Ahmet Yavuz Candan şu açıklamayı yapmış. Bu hayvanlar insanların elle beslemesi sonucu sürekli bir beklenti içine giriyor. Yani insanların kendilerini beslemesini beklemeye başlıyorlar. Karnı acıkan insanlara yaklaşıp yiyecek bekliyor. Umduklarını bulamayınca da insanlara saldırıyorlar. Saldırıdan karettaları yakalayıp rehabilite ettikten sonra tekrar bırakacağız demiş ve ardından vatandaşları uyarmış. Lütfen karettaları elinizle beslemeyin. Bu açıklama acaba bilimsel bir açıklama mı? Doğru bir açıklama mı? Deniz kaplumbağaları insanların kendilerini beslemesine alışmışlar. Evet, beslemeyince de saldırıyorlarmış. Bu bir sanki duyguları, aklı olan bir canlının yapacağı bir davranış değil mi? Sen bana yiyecek vermezsen ben de seni ısırırım. Hiç de bana bilimsel gelmedi. Ama neticede şu bir gerçek ki, insanoğlunun olduğu her yerde doğanın dengesi bozuluyor. Her yerde, ister bitkilerin arasında olsun, ister hayvanların arasında, insanların adım attığı her yerde hem bitkilerin, ağaçların, yeşillerin dengesi bozuluyor, hem de deniz canlılarının ve tabii ki karada yaşayan tüm hayvanların. Bizim zaten kendimiz dengesiziz. Kendi kendimizi dengesini bozuyoruz sevgili dostlar. Doğanın dengesini de bozmaz mıyız hiç? GDO'lu yaratıklarız hepimiz. Yani genetiğiyle oynanmış organizmalar. Karettalarında organizmalarını bozduk gördüğünüz gibi. Bu arada söz Bodrum'dan açılmışken Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin görülmeye değer limanlarını sıralayan bir Alman internet sitesi. Sevgili dostlar, Bodrum'u Akdeniz'de görülmeye değer en güzel 8 liman arasında saymış. İsrail'in Akko Limanı, Fransa'dan Cannes, Yunanistan'dan Chania, İspanya'dan Malaga, İtalya'dan Portofino, Fas'tan Tanger ve İtalya'dan Trani ile beraber Türkiye'den Bodrum, Akdeniz'de görülmesi gereken 8 yerleşim yeri arasında sayılmış. Verilen bilgilerde şöyle dönüyor: bu beyaz şehirde, yani Bodrum'da, dünyanın 7 harikasından birisi olan Halikarnas mozolesini de görebilirsiniz denilmiş. İşte batılı bakış açısıyla bizim bakış açımız sevgili dostlar. İşte bilgiye, tarihe, tarihi eserlere, görülmesi gereken eserlere verilen önemle bizim bakışımız. Acaba bizde Bodrum'a gidenlerden kaç kişi Halikarnas mozolesinin bugün bulunduğu alanı gören vardır? Kaçınız gittiniz? Bodrum'a herkes Türkiye'den niçin gider? Onur, Bodrum'a niye gider herkes? Halikarnas mozolesini görmek için giden var mıdır mesela Bodrum'a? Ama bakın, Batı'nın gezi siteleri diyorlar ki Bodrum'da şurada yersiniz, burada içersiniz, burada eğlenirsiniz, burada şu müzik çalar, tamam, onu da yazıyor ayrı.
Ama aynı zamanda diyor ki bakın dünyanın 7 harikasından biri. Halikarnas mozolesinin günümüze kalan kalıntıları da Bodrum'da. Mutlaka görün diyor. Kaç Türk görmüştür o harabeleri? Ben de buradan sorayım dedim. Kısa bir müzik arası, sonra tekrar devam edeceğiz.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin Sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Öyle bir şeydir ki ne yaparsanız yapın adalet mutlaka tecelli eder.
Nobel Barış Ödülünü almayı hak ettiğini düşünerek aday göstermeye karar verdim.
Sinirli cezaevinin önünde kamp kurmuş vaziyetteyiz.
Tırnak içinde bizim mahalleden eleştiriler geldi.
İlkokul çağındaki çocuklara ne öğretirsek onu uygulayacaklar.
Fatih Terim sayesinde bence biraz da buralardayız.
Tebligat yok, önceden bildirim yok, hiçbir şey yok.
Her sabah dünya yeniden konuşur.
Burası Türkiye.
Sırada gazete manşetleri var. Sevgili dostlar, gazetelere bakalım. Acaba bugünkü sayılarında hangi manşetleri atmışlar? Hürriyet gazetesinin manşeti: bir koltuğa 0.8 pilot. Darbe girişimi nedeniyle 248 savaş pilotu atıldı. Dünyada standart pilot sayısı, koltuk sayısı oranı 1'e 1.5 iken bizde bu oran, yani Türkiye'de bu oran 1'e 0.8'e düşmüş. Açığı kapatmak için üniversitelerin endüstri, elektronik, havacılık ve uzay bilimleriyle bilgisayar bölümlerinden bazı öğrencileri harp okullarına alma formülü de varmış. Hürriyet gazetesi aktarıyor. Hükümette yapılan değerlendirmelerde sağlık raporu gibi gerekçelerle uçuş okullarına gidemeyen harp okulu mezunlarına şans verilmesi önerisi ön plana çıktı. Bu yöntemle 250 subayın hızlı bir şekilde uçuş ekibine katılması mümkün olabilecek diyor haber. Habertürk gazetesinin manşeti: FETÖ imamının Akyazı sinyali. Cep telefonu sinyali Sakarya Acelle yaylasında tespit edilen Adil Öksüz'ün yakalanması için dağın altı üstüne getiriliyor. Fethullahçı terör örgütünün hava kuvvetleri imamı olarak aranan Adil Öksüz'ün cep telefonu sinyali 10 gün önce Akyazı Acelle yaylasında tespit edilmiş. Bölge ablukaya alınmış, 15 yayla ve 124 yayla evi aranmış. 839 kişiyle mülakat yapılmış. Öksüz'ün kayınpederinin kurduğu Kur'an kursu basılmış. Sık uğradığı öğrenci yurdu için lüks araçlarla gelenler geç saatlere dek toplantı yapardı deniyor. Dağlık alandaki yayla ve köylerde sürekli kimlik kontrolü yapılıyor ve Adil Öksüz Sakarya ve çevresinde aranıyor. Üniversitelerdeki görevden almalar nedeniyle üniversitelerde bir hoca açığı meydana geldi. İşte bu açığın kapatılması için öğretim üyelerinin emeklilik yaşının 75'e çıkarıldığı ifade ediliyor. Kanun hükmünde kararnameyle TİP de kapatıldı. Numan Kurtulmuş bu açıklamaları yaptı. Milliyet gazetesinin manşeti: kopyacılar ayıklanacak. Bakanlar Kurulu'ndan iki yeni kanun hükmünde kararname ele alındı. 2010 yılında KPSS'de soruları çalanlar memuriyetten atılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Bakanlar Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da katıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katılarak bilgi verdi. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, yeni düzenlemelere ilişkin Dışişleri, İçişleri, Sahil Güvenlik, Emniyet ve Silahlı Kuvvetler başta olmak üzere çeşitli kurumlardan gelen listeyle FETÖ mensupları devlet memuriyeti vasfını kaybedeceklerdir, dedi. Posta gazetesinin birinci sayfasına bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısı artırılmış. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine karşı 15 Temmuz gecesi sert tavır almıştı Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun 13 olan koruma polisi sayısı 21'e çıkarılmış. Polislerin de hepsi özel eğitimliymiş. Posta'da bir başka haber var. Burası Türkiye dedirtecek bir haber bu. Darbe turizmi. Darbeciler 15 Temmuz gecesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te Grant Yazıcı Mares tatil köyünde kaldığı villaya saldırmıştı diyor Posta gazetesi. Bu olay Marmaris'i eskiye oranla daha popüler bir turizm alanı yapmış. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin en gözde turizm merkezi şu anda Marmaris. Kentteki otellere rezervasyon yağıyormuş. Olayın yaşandığı otele de, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınmak istendiği Otele de çok büyük ilgi varmış. Fenerbahçe'de 1995-96 sezonunda forma giyen bir futbolcu vardı. İngiliz futbolcu Dalian Atkinson. Telford kentindeki evinin önünde önceki akşam bir polisle tartıştı. Polis elektroşok tabancasıyla Atkinson'a müdahale etti. Evet, elektrikli tabancayı Atkinson'a değdirmiş. Bunun üzerine Atkinson elektroşok cihazının etkisiyle kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Evet, Fenerbahçeli Atkinson'ı polis, İngiliz polisi öldürdü. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Atme'de ABD izi. Türkiye sınırındaki Atme'de önceki akşam 35 muhalifini öldüğü bombalı saldırıda şüpheler Amerika'ya odaklandı. Patlamadan sonra İdlib'de bir Amerikan vatandaşı yakalandı. ABD helikopterleri Temmuz ayında aynı bölgede muhaliflere ait bir depoyu bombalamış. 6 Ağustos'ta da 6 saha ajanını tahliye etmişti diyor Yeni Şafak gazetesi. Cumhuriyet gazetesi Roboski'nin paşaları demiş manşetinde bombardıman kararının alındığı toplantıdaki iki general FETÖ bağlantılı çıkmış. 34 sivilin katledildiği Roboski'nin bombalanması kararının verildiği Genelkurmay'daki toplantıda darbe girişiminde rol alan ve başarılı olsaydı İstanbul Belediye Başkanlığı'na getirileceği anlaşılan Kor General Satı Bahadır Köse'nin de yer aldığı ortaya çıkmış. Şüphelilerden Kor General Yıldırım Güvenç de 15 Temmuz sonrası tutuklanmış. KPSS hırsızı olan memurlar ihraç edilecek. Vatan gazetesi de bunu manşet yapmış. İki yeni kanun hükmünde kararname çıktı. 2010 KPSS'de soru çalarak memur olanlar ihraç edildi. Silahlı kuvvetlerden ayrılan savaş pilotları döndü. Yasa dışı dinlemelerin merkezi olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, yani kısa adı TİP, kapatıldı. Vatan gazetesi haberi aktarıyor. Hemen aşağıda Yeni Kapı Ruhu diye bir haber var. Yeni kapıyla başlayan siyasette uzlaşı dönemi güçleniyor. Dışişleri Bakanı CHP ve MHP'yi ziyaret etti. Dış politikayı anlattı, destek istedi. Milliyetçi Hareket Partisi Erdoğan'ın 15 Temmuz öncesi gibi olmayacağız, 15 Temmuz'dan önce davranmayacağız sözlerini olumlu bulduğunu açıkladı. Sırada Yeni Çağ gazetesi var. İstanbul'da 3 adliyeye operasyon diyor manşetinde. Darbe girişimi soruşturmasında Gazi Osman Paşa, Bakırköy ve Çağlayan'daki adliyelerin kapıları kapatılıp odalar arandı. 136 kişi gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Adalet Sarayı ile Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde çalışan ve hakkında gözaltı kararı çıkartılan 173 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli Ankara, Eskişehir, Trabzon ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Daha sonra buna Kahramanmaraş'ta eklendi, Adıyaman'da eklendi, Düzce'de eklendi değerli dinleyiciler. İşsizler ordusuna 106 bin kişi daha katıldı. Mayıs ayındaki artışla Sürekli biliyorsunuz açığa alınmalar, işten atılmalar, gözaltılar var. Dolayısıyla işsizlik oranları da artıyor. Mayıs ayındaki artışta işsiz sayısı 3 milyona yaklaştı. Genç nüfusta, yani 15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı korkunç bir rakama ulaştı. %17.4. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 795 bin kişi arttı ama bu artış yetmedi. Bakın, genç işsizlerin oranını bir daha söylüyorum. %17.4. Star gazetesinin manşeti, misliyle vurduk yalanı. Silahlı kuvvetleri kuşatan FETÖ'cülerin PKK-DAEŞ ile sözde mücadelesini deşifre eden Şanlıurfa Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, misliyle vurduk yalanıyla kamuoyunun nasıl kandırıldığını anlatmış. FETÖ'den emir alan sözde komutanların fotoğraflarını da yayınlamış Star gazetesi. Karar gazetesi abi fetvasıyla her yol serbest diye bir manşet atmış. FETÖ lideri Gülen'in yazdığı Kevser adlı takiye kitabını paralel itirafçı anlattı. Deşifre olmamak için gerekirse cinsel ilişkiye girin, içki için fetvaları var. Sapkın anlayışıyla paralel din oluşturan FETÖ'nün takiyenin de kitabını yazdığı ortaya çıkmış. Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun'un hazırladığı iddianamede itiraflarda bulunan Kaktüs Kot isimli tanık, Kevser adlı 17 sayfalık kitabı deşifre etmiş. Dehşete düşüren bilgiler vermiş. Fethullah Gülen'in yazdığı kitap, gizlilik içinde az sayıda basılıp imamlara dağıtılmış. Evet, dün günlerden pazartesiydi ve Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamaların bir bölümünü az önce kulaklarınıza taşıdık. 2010 KPSS sınavında hırsızlık yapanlar memuriyetten atılacak dedi Numan Kurtulmuş. Numan Kurtulmuş'un başka açıklamaları da var. Dilerseniz bunu da RSFM Ankara muhabiri Hüseyin Hayatsever'le konuşalım. Hüseyin Hayatsever, günaydın.
Günaydın Murat.
Numan Kurtulmuş başka neler söyledi sevgili Hüseyin?
Evet Murat, senin de belirttiğin gibi dün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı olağanüstü hal kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılacak yeni kanun hükmündeki kararnameleri açıkladı. Burada bu kararnamede en dikkat çeken unsurlardan birisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın kapatılması kararıydı. Daha önce bildiğimiz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nı bu pislik yuvalarından biri olarak tanımlamıştı. Özellikle cemaat yapılanmasının çok yüksek düzeyde olduğu bir kurum olduğunu söylemişti. Ayrıca bu kanun hükmündeki kararnamelerde 15 Temmuz şehit ve gazilerinin SGK borçlarının silinmesi ve Fethullahçı terör örgütü ile ilişkili şirketlerin borçlarının Maliye Bakanlığı'na devredilmesi de yer alıyor.
Evet.
Bu TİB'in kapatılması özellikle öne çıkan nokta olduğunu söylemiştik. Çünkü TİB'in önemini anlatacak olursak, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Türkiye'deki tüm yasal dinleme ve iletişimin takibi ve ayrıca bütün internette işlenen suçlarla mücadele olarak tanımlanan kanunda bu bütün bildiğimiz internet sitelerine erişim engelinin yapmakta tek yetkili kuruluş.
Yani Türkiye'nin internet sitelerini ve dinlemelerini TİB üzerinden yapıldığını söyleyebiliriz.
Evet, evet. Hatta dinleyicileriniz hatırlayacaktır. Bu 17-25 Aralık sürecinde bu internete düşen dinleme kayıtları vardı. Bu dinlemelerin tamamına yakınında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından yapıldığını belirtmek gerekiyor.
Evet, dolayısıyla TİB'in kapatılma kararı önemli bir karar diyorsun. 2010 yılındaki KPSS sınavı da tabii geçersiz sayılacak ve o sınavla memur olanlar, hırsızlık yaparak memur olanlar, soru çalarak memur olanların memurlukları da düşecek. Başka önlemler, yeni kanun hükmünde kararnameler bekleniyor mu Ankara'da Hüseyin Hayatsever?
Tabii olağanüstü hal kapsamında bildiğimiz gibi bu kanun hükmünde kararnameler çıkartılıyor. Yeni kanun hükmünde kararnameler tabii ki bekleniyor. Çünkü kanun hükmünde kararname bildiğimiz gibi Bakanlar Kurulu kararıyla çıkartılan ve mecliste görüşülmeden çok hızlı şekilde hükümetin önlem almak istediği konularda çıkarttığı kanun hükmünde kararnameler ve resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe giriyor. Dolayısıyla bu özellikle Gülen cemaatiyle Fethullahçı terör örgütü olarak adlandırılan yapılanmayla mücadele için yine önümüzdeki günlerde bu tarz kanun hükmünde kararnamelerin gelmesi çok sürpriz olmayacaktır.
Dolayısıyla yeni KHK'lar, kısa adıyla KHK, yani kanun hükmünde kararnameler gelebilir diyorsun. Son olarak şunu da soralım. Ankara'daki hava olağanüstü halin bir 3 ay daha uzatılması yönünde mi? Daha bir ay tam dolmadı gerçi. Daha 2 aylık bir süresi var hükümetin. Daha sonra bir 3 ay daha uzatılma durumu var mı? Ankara'daki hava nedir Hüseyin?
Murat, hatırlarsın bu olağanüstü hal ilan edildiğinde özellikle batıdan, Avrupa'dan çekinceler gelmişti. Olağanüstü hal ilanına ilişkin. O dönemde başta Dışişleri Bakanı olmak üzere bakanlar bu olağanüstü halin geçici olduğunu, hatta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bu yönde bir açıklaması olmuştu. Biz bu olağanüstü halin 3 aylık olağanüstü halin tamamını kullanmak istemiyoruz. Örneğin 1,5-2 ayda biz bunu kaldırabiliriz şeklinde açıklamaları olmuştu ama bu hava Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonraki açıklamalarıyla değişti. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bu olağanüstü halin 3 ay daha uzatılabileceğini
söylemişti.
Uzatmak istediklerini söylemişti. Dolayısıyla bu özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra bu olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması çok daha yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor şu anda ama bildiğiniz gibi şu anda tabii daha dediğim gibi bir ay olduğu olağanüstü hal kararnamesi üzerinden bir ay geçti. Uzatılması sürpriz olmayacaktır ama bekleyeceğiz biz de.
Pekala Hüseyin Hayatsever, teşekkür ediyorum. Gazetelere devam ediyoruz. Sabah gazetesinin manşeti: köprüde kurşunlara meydan okuyan Gazi, darbecilere karşı kolu havada direnişiyle. 15 Temmuz'un simgesi olan üniversiteli Muhammed, o gece o duruşu sergilemem gerekiyordu demiş. Sabah gazetesinden bir haber daha okuyorum. Bir 15 dakika mucizesi daha. 15 Temmuz gecesi Marmaris'teki otelden, darbecilerden 15 dakika önce ayrılan Cumhurbaşkanı'na Dalaman'da da tuzak kurulmuş. Teröristler ata uçağını basmış, uçağı boş görünce ayrılmış. 15 dakika sonra da Erdoğan uçağa binmiş. Arka arkaya 15 dakika mucizeleri diyor Sabah gazetesi. Aydınlık gazetesinin manşeti: Soros'un PKK aşkı. Turuncu darbelerin mimarı Soros'a ait Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye'deki PKK'ya yakın kuruluşları fonlama kararı deşifre oldu diyor gazete. Ortaya çıkan raporda 3 yıllık yol haritası yer aldı diyor Aydınlık gazetesi. Bir Gün gazetesinin manşeti: Allah'ın lütfu geri çevrilmedi. Erdoğan'ın darbe girişimi için dile getirdiği Bu Allah'ın bir lütfu sözleri. Çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ve düzenlemelerle somutlandı. Geride kalan bir ayda AK Parti rejiminin kilometre taşları döşendi, diyor Bir Gün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberi. El koymalar, muhbirliğe, ajanlığa teşvikler, vakıflara televizyon kurma hakkı, zorunlu BES yasası, Atatürk Orman Çiftliği'nde talan, iş güvenliğine erteleme, harp okullarının, askeri liselerin kapatılması ve mülakatla personel alımı gibi adımların AK Parti rejiminin kilometre taşları olduğunu ifade etmiş Bir Gün gazetesi. Sözcü gazetesinin manşeti alçaklar diyor. 5 polisle bir çocuk ve 2 sivili şehit etti PKK. 15 Temmuz'da hain FETÖ saldırmıştı. 15 Ağustos'ta ise hain PKK saldırdı diyor Sözcü. Hainler bu masum yavruyu katletti diyerek Hüseyin Utku'nun hayatını kaybeden el kadar çocuğun fotoğrafı sevgili dostlar. PKK terör örgütünün bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda. 5'i polis, 2'si sivil. 7 kişi maalesef şehit oldu. Emekli albay Zeki Üçok uyarmış. Silahlı kuvvetlerin içinde hala FETÖ'cüler var. Bir sabah meclisi yine bombalayabilirler demiş. Son 10 yılda askeri okuldan silahlı kuvvetlere 50 bin öğrencinin girdiğini söyleyen Üçok, bunların çoğu orduda ve şifreli dedi ve ekledi. Bu öğrenciler 3-5 ay sonra hiçbir şey olmamış gibi uçaklarını uçuracak, tanklara binecek. Güneydoğu'ya göreve gidecek. Ama bir salı günü mesela mecliste grup toplantıları varken bir emir alacaklar ve bomba yağdıracaklar. Olabilir mi? Bana sorarsanız olabilir. Ordu bunlardan temizlenmeli demiş Ahmet Zeki Üçok. Ve okuyacağımız son gazete Yeni Akit gazetesi. KPSS hırsızları ayıklanacak diyor Yeni Akit. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında külliyede toplandığı hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, 2010'da KPSS sorularını çalan FETÖ militanlarının memurluktan atılacağını söyledi. İhanet yuvası tip kapatıldı. Fethullahçı terör örgütünün uzaklaştırdığı pilotlar göreve geri dönebilecek. Akademisyenlerin emeklilik yaşı 75'e çıkarıldı. Şehit ve gazilerin sosyal güvenlik kurumu borçları silinecek. Devlet kadroları milletin tamamına açılacak. Ehliyet, liyakat, millete ve vatana sadakat ön planda olacak. Yani zaten olması gerekenler, zaten devletin yapması gerekenler şimdi yapılacak diyor Yeni Akit gazetesi. Saatlerimiz 8.30'a geldi. Sözü RSFM Haber Merkezi'nden Mehtap Yenidoğan'a bırakacağım. Size son gelişmeleri, haberleri, yol durumunu aktaracak. Ardından burası Türkiye. Kaldığı yerden devam edecek.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. absence. J'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens.
Saatlerimiz 8.40'ı gösteriyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, RSFM'de Burası Türkiye devam ediyor. İstanbul'da Gülen cemaatine yönelik, FETÖ örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgüte maddi destek sağladıkları öne sürülen 44 şirkete sabaha karşı operasyon düzenlenmiş. 120 kişi hakkında yakalama kararı verilmiş. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler.
Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bondanovi.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor. Sayısal Loto'nun 13 Ağustos 2016 tarihli çekilişinde 4 milyon 526 bin liralık büyük ikramiye bir kez daha Ankara'da Yeni Mahalle'ye çıktı. Sevgili dinleyiciler, son 3 yılda Ankara Yeni Mahalle 18. kez büyük ikramiyeyi kazanmış oldu. Neden acaba hep büyük ikramiye Ankara'da Yeni Mahalle'ye çıkıyor? Burada da mı FETÖ parmağı var? Abiler, ablalar mı var orada acaba? KPSS sınav sahtekarlığı, soruların çalınması. Sevgili dostlar, şike süreci, bütün bu sahtekarlıklar loto çekilişine de sirayet etmesin sakın. İşte bu durum sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada çekilişlerin televizyon kanallarından canlı yayınlanması talepleri geldi. Mevzuatta da yayın konusunda bir engel bulunmuyor. Milli Piyango İdaresi mevzuatında kurumla ilgili tüm çekilişlerin noter huzurunda basın ve kamuoyuna açık olarak önceden planlanan saatte yapıldığı belirtiliyor. Bu maddeyle isteyen basın kuruluşlarının çekilişi yayınlamak için başvurabileceği ifade ediliyor. Mevzuata göre TRT ya da özel kanalların çekilişi yayınlamak için resmi başvuruda bulunmasının önü açık. Ama buna rağmen hiçbir yayın kuruluşu Loto ve Toto çekilişlerini canlı olarak yayınlamak için başvurmuyor. Sevgili dostlar, neden? Günah, kumar çünkü. Belçika'da ise 26 Mart'taki loto çekilişinde 6 milyon avroluk ikramiye vuran kuponun sahibi ortaya çıkmamış. Bekleme süresi dolunca para Milli Piyango İdaresi'ne, yani devlete kalmış. Sevgili dinleyiciler, evet, Belçika'da Piyango Dairesi talihliyi bulmak için ülkedeki 3400 satış noktasına Fransızca, Felemençe ve Almanca olmak üzere 3 dilde afiş ve bildiri asmış. Ancak tüm çabalara rağmen piyangonun talihlisi parasını almak için piyango kuruluşuna gitmemiş. Yani büyük ikramiye çıkan 6 milyon avroluk biletin sahibi gidip parasını almamış Belçika'da. Aşırı süt içmek erken ölüm nedeniymiş. İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre her gün düzenli olarak 3 bardak süt içen kişilerin erkenden ölme riskleri %50 fazlaymış. Vay canına. Araştırmaya göre her gün düzenli olarak 3 bardak ve üstü süt tüketen kişilerin erken ölüm riskleri 1 bardak içenlere göre 2 kat daha yüksekmiş. Peki yoğurt yiyenler? Ben çok yoğurt yerim mesela. Onun içinde de süt var. Erkenden ölüp gidecek miyiz Onur? Yoksa yoğurt başka bir etki yapıyor değil mi? Yoğurtta bir oksidan etki vardır. Hani mayalanıyor ya, süt gibi değil. Dolayısıyla aynı etkiyi yaratmamış olabilir. Aşırı süt içmek erken ölüm nedeni. Evet, bunu ortaya koyanlar İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nin bilim adamları. Amerika'dan gelen bir skandal incirlik açıklaması var. ABD, incirlik üstünde bulunan nükleer silahların teröristlerin eline geçebileceğini iddia etti. İşte skandal açıklama bu. Yani NATO üyesi olan bir ülkedeki nükleer silahların nerede olduğunu açık etmiş oldu Amerika Birleşik Devletleri. Raporda Türkiye başta olmak üzere Avrupa'daki 5 noktada bulunan Amerika'nın nükleer silahları teröristlerin ilgisini çekiyor dendi. Özellikle Türkiye'de 15 Temmuz süreciyle oluşan ortamın devam etmesi olasılığı bu silahların kaderini belirsiz kılıyor demiş. Washington merkezli düşünce kuruluşu Stimson Center incirlikte nükleer silah olduğunu açıklamış. Hürriyet gazetesi muhabiri Arda Akın, sevgili dostlar, FETÖ soruşturması çerçevesinde tutuklandı. 5. Sulh Ceza Hakimliği verdi bu kararı. Fethullahçı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardımda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Konuyla ilgili olarak Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Sedat Ergin bir açıklama yaptı. Sevgili dostlar, Arda Akın'a sorgusunda yöneltilen soruların bir bölümü kendisinin gazetemizin kağıt baskısında ya da internet sitesinde yayınlanan haberler, bir bölümü ise şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgilidir. Arkadaşımızın herhangi bir terör örgütüyle ilişkisi bulunmadığına, çalışmalarının meşru gazetecilik faaliyetleriyle sınırlı olduğuna inanıyoruz dedi Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni.
Siyaset bilmediği belli ama hesap
da bilmediğin ki bizden hemen önce hem sonra vatan var.
Partimin bütün delegelerinin oylarıyla efsanevi bir kurucu liderden liderliği devraldım.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu insanlık suçunu biz yargılatacağız.
9'a 10 var, Ankara'da ne var?
Evet, hem Ankara'yı hem de Türkiye gündemini iyi takip eden gazeteci yazarlardan Orhan Uğuroğlu, Son Söz Gazetesi ve Yeni Çağ Gazetesi'nden. Orhan Uğuroğlu şu anda canlı yayında, telefon attığımızda. Orhan Uğuroğlu, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
Günaydın, iyi yayınlar.
15 Temmuz'dan bu yana bir ay geçti, bugün 16 Ağustos. Bu geçen bir ayı bir değerlendirir misiniz Orhan Uğuroğlu? Tutuklamalar, açığa almalar, gözaltılar ve bugün gelinen noktada nasıl gidiyor hükümet sizce?
Vallahi o hal nedeniyle çok hızlı kararlar alınıyor. Kanun içinde kararnameler çıkarılıyor. Bir yön memur, yani on binlerce memur açığa alınıyor. FETÖ terör örgütüyle mücadelede çok ciddi tedbirler alınıyor. Ama bu bir aylık içerisinde belki gözden kaçar mı diyeyim ya da üzerine gidilmeyen bir PKK terörü de giderek azmaya başladı.
Ya maalesef, maalesef.
Evet, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem FETÖ ile hem PKK ile hem YPG ile hepsiyle birlikte ciddi bir mücadele yürütmesi lazım. Yani evet. Bir tarafı üzerine bütün gücümüzle giderken bir tarafı böyle normal seyrine bırakmak çok doğru değil. Dolayısıyla bu konuda PKK terörü konusunda Ankara'da çok ciddi tedbirler alındığını düşünmüyorum. Eski tedbirler devam ediyor. Mutlaka terörle mücadele en sert şekilde yapılıyor ama aynı FETÖ terör örgütünde olduğu gibi bu PKK terörü içinde o halden yararlanarak bunların evet. destekçileri, yandaşları, yardım edenler, maddi manevi destek verenler, araç verenler kimse bunların da üzerine aynı FETÖ'de olduğu gibi büyük bir şiddete gitmek gerekir diye düşünüyorum.
Bütün bu örgütler mesela bazı muhalefet partisi üyeleri, bazı yorumcular da bütün bu musibetlerin ortaya çıkma sebeplerini araştırıyorlar. İşte mesela IŞİD'in bir terör örgütü olarak ortaya çıkması yanlış Suriye politikasına bağlanıyor. İşte PKK'nın yeniden tetiş eylemlerine başlaması yine yanlış bir çözüm süreci politikasına bağlanıyor. FETÖ'nün bir örgüt olarak ortaya çıkması da zamanında bunların devlete yerleştirilmesi ve yine yanlış FETÖ politikası nedeniyle olduğu da ifade. Bunlara katılır mısınız Orhan Uğuroğlu?
Ya, yanlış politikalara elbette katılırım ama burada bir küs noktası var. Cansu Çandel Hürriyet'te eski Amerika Büyükelçisi, yani Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi Jeffrey'le bir söyleşi yaptı.
Evet.
Orada çok çarpıcı açıklamaları var eski Büyükelçinin. Diyor ki 2008 yılında biz askeriye, polise büyük bir güçle sızdığını FETÖ terör örgütünü biliyorduk, duyuyorduk, istihbarat alıyorduk diyor. 2008-2016, 8 yıldır zaten yazılan, çizilen, medyanın ortaya koydukları, muhalefetin söyledikleri, yani bakıldığında hükümetin büyük bir şeyle, gönül bağıyla Fethullah Gülen cemaatine bağlandığı gözüküyor.
Evet.
Şimdi bu bugün evet aldatıyorduk, pişmanım, işte millet beni affetsin, Rabbim beni affetsin demek yeterli oluyor mu bilmiyorum. Çünkü hukuken bu destekleri verenlerin veya bu on binlerce, 85 bin memurdan bahsediyor. Bunların yerleştirilirken yani onların bakanlarının, belediye başkanlarının falan haberi mi yoktu? Değil mi? Yani
evet.
Amerika şimdi biliyorsunuz kendi politikalarını uyguluyor. Türkiye'nin onun umurunda değil. JSA'da biraz bunu ortaya koyuyor açıkça. Hatta şöyle bir cümlesi var. Bugün Son Söz'de manşet yaptık. Ya diyor Türkiye Amerika'ya yasaklansın biraz diyor. Bak diyor Sisi diyor hem darbeci hem yasaklanıyor. Nasıl Amerika ile ilişkileri var diyor.
Evet.
Yani o yasaklanmayı Fethullah Gülen yapıyor Amerika'ya. Aslında Jeffrey onu söylemiyor ama ben söyleyeyim bu yayında.
James Jeffrey.
Yasaklanan Fethullah Gülen evet. Amerika'nın bağrında, koynunda
duruyor.
Türkiye ile paşa paşa yaşıyor. Şimdi eski açıklamalarına bakın Fethullah Gülen'in. Hatta şu Türkiye Olimpiyatlarına çıkan devlet yetkilileri, yani bugünkü Cumhurbaşkanımızdan, başbakanlarımızdan, bakanlarımızdan, belediye başkanlarımızdan övgü üzerine övgü yağdırıyorlar.
Doğru.
Yani Fethullah Gülen'i Türkiye'ye davet ediyor Sayın Erdoğan. Gel ya diyor burada yani ne var niye gelmiyorsun diyor. Yani evet. Maazallah bir de gelseymiş demek bu darbe tamamen kirli olacak. Allah korumuş Türkiye'yi. İyi ki de gelmemiş.
Evet.
Ama Amerika'da verir mi vermez mi onu bilmiyorum ama Amerika Avrupa Birliği bu 15 Temmuz darbesinden sonra Türkiye'ye gerçekten hak ettikleri desteği vermediler. Yani Türkiye'de demokrasi mücadelesi vardı. Türk halkı sokaklara döküldü.
Evet.
İlk arayanlardan biri de ilginçti. Obama değil, Putin. Yani
evet, doğru.
Türkiye'de bir, değil mi? Yani Türkiye'de yani Rus uçağını düşürdük, şöyle oldu, onu da Fethullahçılar düşünmüşler şimdi. Demek ki Ahmet Davutoğlu'da biraz Fethullah bağlantısı var. Çünkü ben talimat verdim diyor. Yani bunları savcımızdan falan alıp da efendim Sayın Davutoğlu siz bunları söylemiştiniz. Ben düşürdüm demiştim için. Cumhurbaşkanı FETÖ düşürüyor, uçak pilotu gözaltına alınıyor, sorgulanıyor, tutuklanıyor. Yani bu talimat siz verdiyseniz sizin de birazcık bir hukuki sorumluluğunuz vardır gibi bir şeyler diyen Cumhuriyet savcılarımız maalesef şu anda yok.
Kanun
yani
hükmünde,
Ankara'da durum biraz...
Kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye yönetiliyor. Yeni kanun hükmünde kararnameler de çıkıyor. Olağanüstü hal ilanında bir ayı dolacak önümüzdeki günlerde. 3 aylık evet. Bu olağanüstü hal. 3. ayın sonunda yeniden uzatılmasını bekliyor musun Orhan Uğuroğlu?
Ya şimdi Murat'cığım ben şöyle beklemiyorum. Şu anda o halle ilgili çıkan hani bir takım kanun hükmünde kararnameler çıktı. Son 15-20 günde hiçbir şeyin çıktığı yok. Yani o hal olsa ne olur, olmasa ne olur değil mi? Dolayısıyla şimdi yapılacak bir şey varsa hani önümüzdeki 2. ayda bunların hepsi yapılsın. Artık 3. ay sonunda uzatmaya gerek kalmayacak. Tedbirler alınsın. Değil mi? Şimdi
anladım.
3. ay deyince artık Türkiye Cumhuriyeti'nde bir olumsuz tablo ortaya çıkıyor. Bu yabancı yatırımcılar için. Türkiye'ye finans sağlayacak yurt dışındaki fonlar değil mi? Türkiye'ye böyle o hal devam ederse.
Evet, olağanüstü halle ilan edilen bir ülke görüntüsü ortaya çıkmış oluyor.
Evet, bunun hızlıca kaldırılması lazım. Yani bakın 15-20 gündür bir kanun üstünde kararname yok. Bu arada ne var? Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışıyor. 100'den fazla çok yüksek bütçeli, devlete para sağlayan, kar getiren, karlı bir takım kamu devlet kurumlarının da özelleştirilmesi komisyondan geçti. Yani Atatürk Orman Çiftliği mesela özelleşecek. Zaten evet. Sayın Cumhurbaşkanı oraya bir külliye yapmıştı ve Melih Gökçek'in denetimine geçmişti. Şimdi Melih Gökçek oraları parsel parsel verecek. Fethullah Gülencilere mi verir, başka cemaatçilere mi verir, onu verir bilmiyorum. Çünkü geçmiş dönemlerde verdi.
Evet, bunu Bülent Arınç da söylemişti zaten.
Ben söylemiyorum, Bülent Arınç söyledi. Örneğin Akın İpek'e Ankara'nın Orhan kentinde en kıymetli arsalarını İpek Üniversitesi kursun diye de verdi. Hükümet verdi. Melih Seçecek verdi. Şu anda üniversite oradaydı ama kapandı.
Sonra da o üniversiteleri kapattılar.
Kapattılar. Şimdi oralar ne olacak? Devlet üniversiteleri olacak. Yine iyi oldu, döndü. Ama bu işlemleri yapanların yani Fethullah Gülen terör örgütüne bu imkanları sağlayanlar suçsuz da oradaki 85 bin memur suçlu mu? Kim suçluysa bakın 85 bin memur da hayır desmiyor. Belediye başkanı, bakan, milletvekili, partili, CHP'li, MHP'li kimse bu terör örgütüne destek veren hepsinin yargılanması lazım bence.
Pekala. Son Söz Gazetesi ve Yeni Çağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Rica ederim. Murat'cığım bir de şunu söylemek lazım. İzin verirsen son cümle söyleyeyim. Zamanı açtık mı bilmiyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde büyük bir birlik ve beraberlik yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki AK Parti kuruluşunda bağlandı. Artık eskisi gibi olmayacağım dedi. Ertesi gün ne yaptı? Bakanlar Kurulu başkanlık yaptı. Ya bu ne periz ne lahana suçlu. Hani eski gibi olmayacaktın. Muhalefet seni eleştiriyordu bakanlar kuruluna. Başkanlık yaptığın için sen sorumluluk taşıyorsun. Hesap vermeyen bir cumhurbaşkanı var Türkiye'de yargı ediyor.
Yani söylemde değil tavırlarla, davranışlarla eskisi gibi olunmayacağının gösterilmesi gerekir diyorsunuz Orhan Uğuroğlu.
Bravo. Şimdi muhalefet nerede? Niye bunları ben söylüyorum? Siz imkan sağlıyorsunuz da Murat'a ben bunları canlı yayında söylüyorum da CHP'si, MHP'si, HDP'si neyse başka partiler kimler demiyorlar. Ya Sayın Cumhurbaşkanım dün öyle dedin. Bugün bakanlar kuruluna başkanlık etti. Evet. Yani hangisi doğru? Dün söylediğine mi inanalım, bugün yaptığına mı inanalım?
Bakalım göreceğiz. Orhan Uğuroğlu çok çok teşekkürler.
Rica ederim. İyi günler, iyi çalışmalar.
Dünyanın en iyi 100 üniversitesi sıralaması açıklanmış sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Harvard Üniversitesi bir numarada, Stanford ise ikinci sırada geliyor. Amerika'daki ve İngiltere'deki üniversiteler hep listenin üst sıralarında. Oxford gibi, Princeton gibi Amerikan ve İngiliz üniversiteleri, California Teknoloji Enstitüsü gibi, Columbia Üniversitesi gibi üniversiteler. 10. sırada mesela Chicago Üniversitesi var. 11. sırada Yale Üniversitesi var. Bütün bunlar sevgili dostlar, özgürlüğün, hukuk devletinin ve demokrasinin çok yüksek olduğu ülkelerin gösterdiği özellikler. Üniversitelerin, en iyi üniversitelerin olduğu ülkelere bakın mesela. Ve bir de olimpiyatlarda kazanılan madalyalara bakın. Orada da en fazla madalya alan ülkelerin yine özgür ve demokrat ülkeler olduğunu görürsünüz. Peki dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye'den üniversite var mı ya da kaç üniversite var? Türkiye'den İstanbul Üniversitesi var. 500 en iyi 500 üniversitesi listesine giriyor. İstanbul Üniversitesi bir devlet üniversitesi olarak, benim de mezun olduğum İstanbul Üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına giriyor. Ama dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında Türkiye'den kimse yok. Birazdan spor haberlerine bakacağız sevgili dostlar. Fenerbahçe'nin yeni hocasını Fanatik Gazetesi editörü Hakan Ateşler'le konuşacağız. Olimpiyatlardan da söz edeceğiz. Ayrıca başka haberlerimiz de olacak son yarım saate girerken. Ama önce bir kısa müzik arası verelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı, hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
She always
hukuk öyle bir şeydir ki ne yaparsanız yapın adalet mutlaka tecelli eder. Nobel Barış Ödülünü almayı hak ettiğini düşünerek aday göstermeye karar verdim.
Binali Cezaevi'nin önünde kamp kurmuş vaziyetteyiz.
Tırnak içinde bizim mahalleden eleştiriler geldi.
İlkokul çağındaki çocuklara ne öğretirsek onu uygulayacaklar.
Fatih Terim sayesinde bence biraz da buralardayız.
Tebligat yok, önceden bildirim yok, hiçbir şey yok.
Her sabah dünya yeniden konuşur. Burası Türkiye. Az önce duyurduğumuz bir yeni gelişmeyi tekrar edelim. Çünkü ayrıntılar geldi. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında örgüte maddi destek sağladıkları iddiasıyla 44 farklı şirkete operasyon düzenlendi. 120 kişi hakkında yakalama kararı var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye maddi destek sağladıkları ileri sürülen 44 şirkete yönelik operasyon gerçekleştirdi. Çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda bir holdingin de bulunduğu, başta Üsküdar ve Ümraniye'deki adreslerde arama yapılıyor. Bir polis ekibi de operasyon kapsamında Beykoz'da bulunan lüks bir sitedeki adrese baskın düzenledi. Operasyon kapsamında söz konusu şirketlerin yöneticileri olduğu öğrenilen 120 kişi aralarında iş adamlarının da olduğu 120 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis ekiplerinin arama faaliyetleri devam ediyor. Bolu'da bir iş adamı intihar etti. Bolu'da bir süre önce bir iş adamı, 37 yaşındaki Arda Şentürk, evinin banyosunda bileklerini keserek intihar etti. Yaz aylarında en çok verdiğimiz haberlerden bir tanesi de maalesef boğulma haberleri. Göletlerde, sulama kanallarında boğulan çocuklar, insanlar. Konya'nın Hüyük ilçesinde aileleri tarafından kayıp ihbarı yapılan iki kız kardeşle kuzenlerinin bir sulama göletinde boğuldukları belirlendi. Konya'nın Hüyük ilçesinde sulama göletinde boğulan ikisi kardeş, üç kız çocuğunun maalesef cesetleri bulundu. İki sağlık haberi verelim, ardından spor haberlerine geçeceğiz. Kanserle mücadelede aspirinin sağladığı yararlara ilişkin kanıtlara yeni bir yenisi daha eklendi. Gerçekten aspirin her derde deva. Kansere iyi geldiği belirtiliyor, kalbe iyi geldiği belirtiliyor. Kanı sulandırdığı için 47 araştırmanın sonuçlarını analiz eden bir çalışmaya göre düşük dozda aspirin alınması hastalık riskini azaltmakla kalmıyor, kansere bağlı ölüm riskini de %20 oranında düşürüyor. Ancak iç kanama riskini de göz ardı etmemek gerekiyor. Neden? Çünkü fazla aspirin biliyorsunuz kanı sulandırdığı için kanama ve iç kanama ve damar çatlaması gibi bazı hastalıklara da rahatsızlıklara da neden olabiliyormuş. Aman dikkat! Adana'da ameliyat edilen bir hastanın karnında sevgili dostlar bir kitle tespit edilmiş, bir çıkıntı, karnında bir şişkinlik daha doğrusu. Çukurova Üniversitesi'nde 61 yaşındaki emekli öğretmen Hamit Zantur aylarca sindirim sistemi rahatsızlığı çekmiş ve hastaneye başvurmuş. Sevgili dostlar, o karnındaki kitle merak edilmiş, açılmış ve ağırlığı 15 kiloyu bulan bir tümör çıkartılmış karnından. Evet, 61 yaşındaki emekli öğretmen Hamit Zantur'un karnından 15 kiloluk bir tümör çıkartılmış.
Spor.
Sırada spor gazeteleri var sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Önce Foto Maç gazetesine bakalım. Tabii ki spor gazeteleri Fenerbahçe'nin yeni hocasını yazıyor ama spor gazeteleri Fenerbahçe'nin yeni hocasını ıskaladılar. Aykut Kocaman dediler, Prandelli dediler, başka isimler söylediler. Ama herhalde bu gazetelerde Fenerbahçe muhabiri herhalde çalışmıyor olsa gerek. Dolayısıyla Dik Advokat'ı yine son anda tüm Türkiye'nin öğrendiği gibi spor gazetelerinin Fenerbahçe muhabirleri aynı anda öğrenmiş oldu. Otomaç gazetesinin manşeti de Fenerbahçe'nin yeni hocası Advokat. Sarı lacivertli ekipte Dik Advokat dönemi başladı. Küçük General lakaplı Hollandalı dün İstanbul'a geldi. Hollanda milli takımındaki danışmanlık görevinden istifa eden 69 yaşındaki hocayla bir yıllık sözleşme imzalanacak. Eski hoca Vitor Pereira'nın sözleşmesi ise tek taraflı olarak feshedildi. Evet, Pereira dönemi Fenerbahçe'de bitti sevgili dinleyiciler. Hollandalı çalıştırıcı Dik Advokat sevgili dostlar Glasgow Rangers'la ve Zenit'le şampiyonluk yaşadı. Kazanma oranı %53 diyor. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için buraya geldim. Başka şansım yok diyor. Hollandalı teknik adam. Fanatik gazetesi Kocaman Konya'yı bırakmadı. Fener'in yeni hocası Advokat manşeti atmış. İlk açıklamayı da Fanatik'e yapmış. Sarı lacivertler Aykut Kocaman'ı ikna edemedi. Vakit kaybetmeden B planını devreye soktu. 68 yaşındaki Hollandalı dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Hollanda milli takımındaki görevini bırakıp Fenerbahçe'ye evet diyen Advokat dün tesislerde antrenmanı izledi. Oyuncularla tanıştı. Bugünse sahaya çıkacak diyor Fanatik gazetesi. Zenit'le beraber UEFA Kupası kazandığı öğrencisi Fatih Tekke, Advokat'ın hem saha içindeki hem de saha dışındaki özelliklerini anlatmış. Karakterli ve mütevazı bir hocadır demiş Fatih Tekke, Fanatik gazetesine yaptığı açıklamada. Peki Dik Advokat Fenerbahçe için doğru bir karar mı? Sevgili dostlar, Fanatik.com.tr editörü, gazetenin editörü Hakan Ateşler bu konuyla ilgili bir de yazı yazdı. Fenerbahçe'nin Advokat seçimini değerlendirdi. 10 senede neler gördüğünü, tarihin en güçlüsünü Pereira yok etti başlıklarıyla yazmış. İsterseniz kendisiyle konuşalım. Fanatik gazetesinden Hakan Ateşler şu anda canlı yayında, telefon hattımızda. Hakan Ateşler, günaydın.
Günaydın, sağ olun, teşekkür ederim.
Yazdığınız, yazıya koyduğunuz başlığı ben size sorayım. Dik Advokat, evet, Fenerbahçe için doğru bir karar mı Hakan Ateşler?
Açıkçası bunu hani yazımda da dile getirmeye çalıştım. Bunu maalesef öngörmek çok mümkün değil. Hem öyle futbolun mi dünyada geldiği nokta, yani futbol tahmin edilemez bir oyun. Ve birçok şeyi bilemiyorsunuz. Zaten bu yüzden milyarlarca insanın tutku derecesinde sevdiği bir oyun. İşin içine bir de tabii Türkiye şartları girince hiçbir şeyi tahmin edememe olasılığımız artıyor.
Aynen öyle.
Dolayısıyla hani bunu gerçekten bilmemiz çok zor ama şöyle bir şey var. Dik Advokat 68 yaşında. Dik Advokat artık ununu elemiş, eleğini asmış. Dik Advokat takım çalıştırmayacağını belirtmiş. Ama dün yine bizim gazetemizin haber müdürü Mehmet Demircan'a yaptığı özel açıklamada da söylemişti. Ben artık takım çalıştırmayacaktım ama Fenerbahçe'den öyle bir teklif geldi ki reddedemedim.
Ya böyle bir açıklaması var yani Advokat'ın. Ben artık kulüp takımı çalıştırmayacağım demiş yani.
Tabii. Dün ilk Advokat'ın Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri çıktığı andan itibaren bizim özellikle Hollanda'da çok sıkı bağlantıları olan haber müdürümüz Mehmet Demircan, evet, onunla konuştu ve biz ilk olarak Fanatik.com.tr'den bu açıklamayı verdik. Kendisi bunu söylemişti zaten.
Anladım.
Yani direkt olarak onun açıklamaları ama şu var, daha sonra şunu da söyledi. Benim yaşımla ilgili artık futboldaki amacım kalmadığıyla ilgili çok ciddi eleştiriler var. Biliyorum ama bunların hepsinin doğru olmadığını, hepsinin yanlış eleştiriler olduğunu ben kanıtlayacağım, hiç pasif kalmayacağım da dedi aynı zamanda Hollandalı teknik adam. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Ama tekrar konuya gelecek olursak,
evet.
Fenerbahçe son 10 yılda taraftarı neler yaşadı hepimiz biliyoruz. 3 Temmuz hiç yaşanmamış varsaysak bile Fenerbahçe'nin çok ciddi teknik direktör hataları oldu ve bunun sıkıntısını çok ciddi anlamda çekti. Yani tekrarlıyorum, 3 Temmuz'u hiç yaşanmamış saysak bile çok ciddi hatalar yapıldı. İşte Aragones geldi, Avrupa şampiyonu hoca dendi, uçurur bu takımı dendi. Değil Fenerbahçe dördüncü oldu zannediyorum çok kötü bir futbolla. Zico geldi, tam tersi stajyer dendi. Bu adam da nereden çıktı?
Halbuki dendi. Zico döneminde Fenerbahçe en iyi futbol oynadı.
Tabii gitti, son iki sezonun UEFA şampiyonu. Müthiş bir takım olan, bugün Barcelona'daki, Barcelona'dan Juventus'a giden, yıllardır Barcelona'da oynayan Dani Alves'in lider olduğu, Kanutelerin, işte kaleci Panopların, Jesus Navas'ların oynadığı seviyeyi, iki sezonun Avrupa şampiyonu seviyeyi elemeyi başardı. Yani
evet,
hem de bu adam nereden çıktı denilen David'le eledi. Hiç beğenilmeyen Lugano'yla, Edu'yla eledi. Yani dolayısıyla Trabzonspor'dan 3 sene önce alınmış, top noktaya ulaşmış Marco Aurelio'yla eledi. Yani evet. Futbol böyle bir oyun. Futbolda gerçekten neyin ne olacağı.
Son galiba 4 senede 4 teknik adam olacak değil mi Fenerbahçe'de?
Evet, evet. Yani hatta bunu son 15-16 sene 2000'den bu yana da uzatırsak tabii bu sayı çok daha fazla
çok
artıyor.
Çok daha
yani,
fazla olur, evet.
Mustafa Denizli'den Daum 3 sene çalıştı. Denizli'ye kaybedilince şampiyonluk gönderildi. Galatasaray, özür diliyorum, Denizli maçında. Sonra bir daha getirildi ve bir daha son maçta kaybetti. Yani Fenerbahçe taraftarının onu söylemek istiyorum. Her şeyi yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla evet. Burada bir kesin yorumda bulunmak, bir avukat uçurur, bir avukat batırır gibi gerçekten keskin
doğru
noktalarda yorumları yapmamak lazım.
Ama yazınızı siz şöyle bitirmişsiniz. Bakalım Ocak ayı yaklaşırken avukatın tazminatını mı, sözleşmesinin uzatılma şartlarını mı konuşuyor olacağız diye bitirmişsiniz. Evet. Yani bu belirsizliği zaten belirtmişsiniz. Dediğiniz tabii, gibi yani, bu belirsizlik hem Fenerbahçe için geçerli zaten hem de Türkiye'nin koşulları için
tabii,
geçerli.
Tabii. Yani bu her zaman yaşadığımız şeyler. Bakın Dick Advocaat'a deniyor ki yaşlı. Ben de hemen örnek vereyim. Vitor Pereira da daha geçen sene Türkiye'nin kağıt üstünde ulusal liglerin oynanmaya başladığı 1959 yılından bu yana en güçlü kadrosu, şahsi kanaatim tabii, Fenerbahçe'deydi geçen sene. Altını çiziyorum.
Ya bir çalıştırıcının ya da bir yöneticinin, bu profesyonel bir dünyada da olur, bir şirkette evet. de, bir gazetede de olur. İyi veya kötü olması yaşıyla mı ilgilidir? Ne ilgisi var yani? Lucescu evet. kaç yaşında? Lucescu çok iyi bir teknik adam ama
tabii,
72
tabii.
yaşında mı? 73 yaşında mı?
Tabii.
Yani ne alakası var yaşlı? Hemen böyle yorumlar gelir. Yaşlı. Evet, ne olmuş yaşlıysa?
Çok ön yargılıyız. İşte diyorum, Vitor Pereira gençti. Rijkaard müthiş bir teknik direktörlük kariyeri bekleniyordu.
Evet.
Barcelona'dan sonra Galatasaray'a geldi. Olmadı. Futbolcu gruplaşmalarına kurban gitti.
Kurban gitti.
Yani Türk teknik adamlar da var böyle. Anadolu kulüplerinde özellikle, hiç bizim tabii biz dört büyükleri görüyoruz daha çok. Ama Anadolu kulüplerinde de bu gruplaşmalar çok var. Başkanla yaşanan sorunlar.
Doğru.
Yani o kadar çok etken, o kadar çok kriter var ki bir teknik adamın başarılı ya da başarısız konumlandırılabileceği. Dolayısıyla hani daha gelmeden, Türkiye'ye ayak basmadan nereden çıktı bu adam demek çok doğru değil. Ben sadece bunu söylemek istiyorum ama tabii ki şunu da göz ardı hiç etmeyelim. Advokat son dakikada bulunmuş bir teknik adam.
Evet.
Çünkü Vitor Pereira Monaco'ya elendikten sonra gönderilmesine karar verildi Vitor Pereira'nın. Ve o arada da açıkçası Aykut Kocaman'a gidildi. Bir iki tane işte Manuel Pellegrini'ye gidildi. Aykut Kocaman'ı Konya'dan koparamadılar.
Yani Aykut Manuel Kocaman'ı ciddi istedi mi gerçekten Fenerbahçe?
Tabii çok ciddi istedi.
Hani ben Fenerbahçe'nin başındayken Aykut Kocaman evet. bu kulübe giremez demişti Aziz Yıldırım. Ne oldu?
Evet işte zaten zannediyorum kendi direkt olarak görüşmedi ama Ali Yıldırım kanalıyla
anladım.
Görüştüler ama olmadı. Koparamadılar Konya'dan Aykut Kocaman'ı ki doğrusu bu bence.
Anladım.
Bu kadar kolay olmamalı zaten bir teknik adamı bir kulüpten. Yani geçen sene Konya'yı üçüncü yapmış. Bu sene yani Perşembe günü Fenerbahçe Konya'nın direkt olarak katıldığı UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak. Hani
anladım.
Konya direkt olarak gidiyor bu lige. Yani böyle başarılı bir kulübün teknik direktörünü almamalı da hiçbir takım.
Evet, yani Konya'yı da tebrik etmemiz lazım bu arada. Konya Spor'u da yani tebrik edelim. Evet.
Büyükler büyüklüklerini kullanarak, güçlerini, forslarını kullanarak bu kadar kolay diğer takımların kaderiyle oynayamamalı zaten. Öyle oldu, doğrusu oldu bence.
Peki.
Dolayısıyla Pellegrini'ye gittiler, çok para istediler. İstedi Pellegrini, doğaldı bu. Ama son dakikada bunu bulabildiler, avukatı bulabildiler. Göreceğiz bakalım her şey.
Lig başlayınca şey belli olacak.
Ama Van Persie'den de bir parlama bekliyorum vatandaşı olmasından.
Van Persie Fenerbahçe'de çok oynayamamıştı, kendine yer bulamamıştı. Tabii. Şimdi Hollandalı bir teknik adam gelecek herhalde, o da torpil yapar ona.
Onun da etkisi var deniyor. Son sözüm olarak onu söyleyeyim, bu teknik direktörün gelmesini.
Şeyi de son soru olarak şunu soracağım. Advokat nasıl oynatıyor? Hücum mu oynatıyor? Defans mı oynatıyor? Kıta Avrupası futbolu mu oynatıyor, yoksa tipik Hollanda futbolu, total futbol mu oynatıyor?
Tipik total futbol oynatıyor. Öyle Hollanda mi? Futbolu oynatıyor. Onu belirtelim. 4-3-3 dediğimiz taktik. Bundan asla taviz vermiyor. Aslında Fenerbahçelilerin Ersun Yanal dönemi dışında pek görmedikleri, özellikle Aykut Kocaman, İşte biraz önce bahsettik Zico, son olarak Vitor Pereira, bunlar hep defansif, bunlar hep yavaş ve pas oyunu oynatan, garantici oyun oynatan teknik adamlardı. Advokat biraz daha hızlı, biraz daha hücum, dediğimiz gibi 4-3-3 hücumcularla beslenen bir orta saha, defansı önde kurmasıyla ün yapmış bir teknik adam. Dolayısıyla sonuçları ne olur bilemem ama Fenerbahçeliler en azından 70. dakikasında stres içinde, 80. dakikasında stres içinde gittikleri maçlar izlemeyecekler diye düşünüyorum.
Fanatik Gazetesi'nden Hakan Ateşler, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
İşte Fenerbahçe'nin yeni hocasını, spor dünyasını yakından izleyen bir gazetecinin ağzından dinlemiş olduk. Total futbol oynatıyormuş Hollandalı Dick Advocaat. Herhalde Van Persie artık ilk 11'de kafadan oynar. Sevgili dostlar, bu arada Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Türk asıllı İsviçreli golcü Eren Derdiyok, UEFA Avrupa Ligi playoff turu maçında karşı karşıya gelecek olan Grasshoppers Fenerbahçe maçı için açıklamalarda bulunmuş ve Fenerbahçelileri çok kızdırmış. Galatasaraylı'nın yeni transferi olan Eren Derdiyok, ben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe karşısında Grasshoppers'ı destekliyorum demiş. Beşiktaş ne yapıyor? Beşiktaş Sosa'yı satacak galiba. Jose Sosa. Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçirmişti. Mario Gomez'le beraber gerçekten Beşiktaş'ı şampiyon yapan futbolculardan bir tanesiydi. Beşiktaş Arjantinli oyuncunun transferi konusunda İtalyan takımı Milan'la masaya oturmuştu. Ve Milan'la 7,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varmış Beşiktaş. Yönetim Sosa'nın girişinin ardından yeni orta saha oyuncusu için temaslara başlıyormuş. Evet, Beşiktaş'ta Sosa'nın yolları ayrılmış. Sosa'yı Milan'a verdi Beşiktaş. 7,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında. Bu arada Brezilya'da da olimpiyatlar devam ediyor. Rio de Janeiro kentinde. Sevgili dinleyiciler, Rio olimpiyatlarında şu ana kadar Türkiye pek istediğimiz başarıyı elde edemedi sevgili dostlar. Bir iki madalyamız var, o kadar. Şimdilik en kötüsü diyor. Tabii hani daha önce de söylemiştim ya, olimpiyatlarda da en başarılı olan kulüpler, en başarılı olan ülkeler tıpkı en yukarıda üniversitesi en özgür olan ülkeler hangileri ise adeta onlar. Sıralamaya bakın, göreceksiniz. Yine demokratik, özgür, hukuk devletleri. Özgür medyanın, düşünce ve ifade hürriyetinin alabildiğine yaşandığı ülkeler. İşte o ülkelerde en iyi üniversiteler var, en köklü kurumlar var ve olimpiyatlarda da en başarılısı onlar. Ve aynı zamanda bu ülkelerin ekonomisi de en güçlü ekonomiler. Uluslararası bir ekonomi danışmanlık şirketi, ülkelerin olimpiyatlarda gösterdiği performansın ekonomileriyle bağlantılı olduğunu ifade ediyor. Hatta ülkelerin kazanabileceği madalyaları bile olimpiyatlarda başlamadan tahmin ediyor ve çoğu da doğru çıkıyor. Ekonomisi büyük olanların ve aynı zamanda demokrasiyle yönetilen ülkelerin olimpiyatlarda da çok başarılı olduğunu ifade ediyor. 15 Ağustos itibarıyla, yani dün itibarıyla, Amerika Birleşik Devletleri 26 altın, 21 gümüş ve 22 bronz madalyayla sıralamada ilk sırada. Onu İngiltere takip ediyor. Ardından Çin, Rusya gibi ülkeler geliyor sevgili dostlar. Sıralamada en altta olan ülkelerden bir tanesi maalesef Türkiye. Biz her şeyin en büyüğünü yapmakla övünen bir milletiz. Havalimanının en büyüğünü yapıyormuşuz. Bununla övünüyoruz. En büyüğünü yaptın. Ne oluyor en büyüğünü yapınca? En iyi işleyenini yapacaksın. İnsanların hayatını en çok kolaylaştıranı yapacaksın. En modernini yapacaksın. İnsanların en rahat hissettiği şeyleri yapacaksın. En büyüğünü yapmak, onu herkes yapıyor. Araplar da yapıyor. En büyük bina yapıyor Araplar. En büyük havalimanı yapıyorlar. Çölün üzerine en büyük vahayı yapıyorlar. Ne oluyor sonra? En büyüğünü yaptık. Alkışlayın. Bina yapmak, teçhizat yapmak, alet edevat yapmakla, evet, yapılır. Hani alet işler el övünür derler ya, biz de övünüyoruz böyle kendi kendimize. Oysa sevgili dostlar, bin yıldır değişmeyen gelenekler, bin yıldır değişmeyen üniversiteler, logolar, bin yıldır değişmeyen alışkanlıklar, kurumlar, bin yıldır değişmeyen yasalar, bin yıldır değişmeyen hukuk, bin yıldır değişmeyen medya alışkanlıkları, dürüstlük, ahlaklık, yüksek etik değerler, bir ülkeyi ülke yapanlar bunlardır sevgili dostlar. Bir şeyin en büyüğünü yapmak değil. İşini doğru yapmaktır. Hukuk yolundan ayrılmamaktır. Ve tabii birbirine saygılı olmak, sevmek. Türkiye'de birbirimize saygımız, sevgimiz var mı? Hala birbirimize düşman gibi yan gözle bakan bir milletiz biz. Sen necisin, şucusun, bucusun, memleketin neresi, hemşericilik, partizanlık, hepsi devam ediyor. İşte bunların olmaması lazım. İnşallah bundan sonra olmaz. Dileğimiz bu sevgili dostlar. Bu dileklerle programı bitirelim. Yarın görüşünceye kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın. I've wasted all my-